Hayatta kalma 202. Ah, ah, ah, merhaba sevgili gönül dostları. Kendi kendime gülüm. Keyif, afiyet, ziyafet üstünüzdedir, mideniz dolu, sırtınız diye böyle giriyorum. Bugün de böyle giriyorum. Kara Şimşek konuşuyor. Podi stüdyosundayız. Bugün Hayatta Kalma 202'nin 4. sezon 3. bölümüyle konuğum Simbat'la sizleri selamlıyoruz. Her zamankinden daha enteresan ve daha ciddi tonlu bir kayıt olabilir. Olmayabilir çünkü bu Hayatta Kalma 202. Müge Anlı'nın programı değil. Otizmli çocuğun babası olarak hayatta kalma. Bakalım neler oluyor o diyarlarda. Simbat 52 yaşında yazar. Şu anda 14 yaşında bir oğlu var. Allah bağışlasın diye böyle girerler ya. Aynen.
Amin.
Hoş geldin Simbat'cığım.
Hoş bulduk. Nasılsın Kara Şimşek?
Vallahi iyiyim hayatım ya. Karşılıklı ötürüyoruz. Aynen. Ahlar ohlar, teyteyler sağ olsun. Bugün Aynen. konuğum sensin.
Aynen.
Öncelikle.
Buyurun.
2,5 yaşında Amerika'da teşhis kondu Doğru. oğluna. Süreci Doğru. anlatır mısın? Hani nasıl oldu?
Hı. Yani biz ilk tabii çok anlamadık ne oluyor ne bitiyor. Hani normal rutininde gidiyor gibi düşünüyorduk ama işte 2 yaşından itibaren bazı şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladık. Özellikle yürümeye başladıktan sonra işte parka falan gittiğimizde arkasından seslendiğimiz zaman ismini reaksiyon göstermiyordu. Koşup yetişmek zorunda kalıyorduk falan. Ondan sonra normalde mesela 2 yaşında 40-50 kelime civarı bir şey varken vocabulary'si olması gerekiyorken diyeyim. Bu arada arada İngilizce giriyor kusura bakma. Fark yani ettim. Maalesef Türkçemize girdi yani bir şekilde.
Var,
neyse
var.
O ayrı bir konu. Ama işte bilmesi gereken en azından hani kullanabildiği kelimeler vesaire anlamında da bir eksiklik olmaya başladı falan. Hani biz böyle bir acaba mı nedir ne değildir diye düşünürken sonra bir eşim işte Amerika'ya gidip geliyordu, ailesi oradaydı falan. Orada bir doktora gösterdiklerinde tabii göz teması falan da pek kurmuyordu. Dolayısıyla hani bu 3 semptom aslında otizmin temel belirtileri diyeyim. Bütün otistik çocuklarda 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkan semptomlar. Bizimkine orta seviye dediler.
Orta
o zaman.
Seviye otizm nedir hayatım? Yani, Asperger'le arasında ne fark var?
Ya çok detayını açıkçası bilmiyorum. O kadar Asperger'e çok hakim değilim ama birbirleriyle çok yakın olduklarını biliyorum. Ama otizm senle yaptığımız ön sohbette de sen de sormuştun. Belki sonra sorarsın ama ben şimdiden söyleyeyim.
Olur olur.
Otizm kelime anlamı olarak işte oto zaten Yunanca self yani kendi demek işte kendicilik diyebilirim. Kendi iç dünyasına dönük olması bir çocuğun ya da bir bireyin daha çok kendiyle meşgul olması dış dünyadan gelen uyarıları çok nasıl diyeyim çok hassas oluyorlar. Dolayısıyla o hassasiyeti de seslerde özellikle çok farklı algılıyorlar ve onun için bazıları mesela kulaklarını tıkama, kapama yöntemine gidiyor. Yani o hassasiyet tabii bir şey ne denir? İletişim anlamında bir eksiklik yaratıyor. Daha çok kendi dünyasında olduğu için dış dünyadan gelen uyarılar onu o kadar bağlamıyor diyeyim. Yani ilgi de göstermiyor çok fazla. Onun için işte zaten o göz teması ya da işte ses ismine reaksiyon göstermemesi de biraz ondan oluyor. Bir özet olarak öyle yani, başlangıcı ve keşfimiz 2,5 yaşında oldu. Ondan sonra da işte bununla ilgili tabii çevremize ne yapabiliriz, kim var tanıdık, nerede ne oluyor, dünyada nasıl oluyor, Türkiye'de nasıl şekilleniyor falan diye araştırmaya başladık.
Peki hayatım, hafif seviye, orta seviye, bir de ağır.
Ağır ama yani bu şöyle düşün, mesela her otizmli çocuğun aslında kendisi bir seviye.
Bir de kendi içinde de
yani. Tabii unique. Tabii yani orta deyince bütün ortalar şöyledir, ortanın altı, ortanın üstü, ortanın biraz üstü, biraz altı falan gibi, yani o kadar çok geniş ki yani her birinin kendine özel bir dünyası, o dünya içinde de ayrı bir takım eğitimler alması yani gerekiyor. Temelde bir takım eğitimler var tabii uygulanan. Ama yani çok genelleyebileceğin bir şey değil. Yani otizmliler şöyledir, şöyle yaparlar. İşte ilk başta bahsettiğim özellikler dışında her birinin ayrı bir dünyası var yani.
Mesela sana şey sormuştum. Ailede var mı?
Hı hı.
Sen evet. De hani...
Yani tanımlı bir şekilde yok. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani bizim ailenin, anne tarafımın geçmişinde bir akraba evliliği söz konusu. Bu tip şeyler bazen her zaman olacak diye bir şey yok. Ama bazen mesela işte birkaç kuşak sonra o ailenin gen yapısında bir değişim göstermiş olabiliyor. Dolayısıyla ailede yok ama yani ailede otistik özellikler gösteren iletişim anlamında iletişimi kuvvetli bile olsa. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani çağlar da çok farklı. Yani 1930'larda 40'larda otistik biri var idiyse yaşamış olan, maruz kaldığı mesajlar, maruz kaldığı dünya ile uyaranlar, şu anda uyaranlarla şu andaki dünya arasında da fark var. Yani şimdi mesela çok dijital bir dünyada olduğumuz için bu dijital dünyadan çocukları uzak tutmak da pek mümkün değil. Yani televizyon, bizim zamanımızda televizyondu, bugün artık işte internet vesaire, YouTube'dur, şudur budur falan. Dolayısıyla onların daha fazla içlerine kapanmalarına yol açabiliyor bu tip durumlar.
Hı hı.
Gibi özetleyebilirim açıkçası. Bilmiyorum soruna çok şey oldu mu ama aileden girdiğimiz için
işte
oraya...
İşte araba meselesi beni şey yapmıştı. Mesela sen de baban da araba kullanamıyorsun.
Yani evet. Evet.
Enteresan.
Yani işte biz... Yani kendimde de bazen onu görüyorum. Ben de mesela çok göz teması kurabilen bir insan değilim. Bunun neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yani bazen kurabiliyorum ama uzun süreli göz teması çok kuramam. Yani babam mesela dediğin gibi araba kullanmayı hiç şey yapmamış. Ben de mesela denedim. Hep böyle saçma sapan bir takım şeyler geldi başıma. Çünkü dikkat... Yani benim mesela bir sürü uyarana karşı çok şeyim var. Yani konsantre olmakta problem yaşayabiliyorum. Gördüğüm bir şey dikkatimi çektiği zaman ona oluyorum. Ama o sırada araba kullanıyorsam bu sakat bir şey yani.
Aynen.
Yani evet.
Ya bir de o kadar uyaranlarla çevremiz çevrilmiş
evet,
durumda
şehir
ki.
Şehir hayatı özellikle öyle. Şehir hayatı. Yani otizmli bireyler için şehir hayatını ben açıkçası çok...
Çıldırtıcı yani.
Uygun olmadığını da düşünüyorum ama maalesef işte şartlar biraz bizi zorluyor tabii yani.
Ah Sinbad, ah tatlım. Bir taraftan da şimdi sen demiştin ya, otizmli çocuğu olan eşler genellikle ayrılıyorlar. Ayrılma evet. Noktasına geliyorlar. Evet. Sizin evliliğiniz hala devam ediyor.
Ediyor.
Kaç yıl oldu hayatım?
Bizim 15 yıla geliyoruz. Evet. Yani bir de öncesi var, bir sürede bir birlikteliğimiz vardı.
O müzisyendi yani
evet.
Eşin.
Evet.
Sen yazarsın.
Evet.
Dönemin ruhu denilen o Taksimler, İstanbullar, cap canlı
evet.
zamanlar.
Evet, aynen. çok güzel zamanlar. Ah, ah, yani ah. Doya doya yaşadık diye düşünüyorum. Yani eksikleri vardır illaki ama yani.
Ya şu ana 5000 kat.
Öyle yani. Çünkü yani hani konumuz o değil ama o dönemde olan şeylerin biz değerini biliyorduk, öyle söyleyeyim. Yani değerlendirmeye çalışıyorduk çünkü azdı. Şimdi o kadar çok şey var ki yani hangi birinin ne zaman nasıl yaşayacaksın yani.
Ah, ah,
ve de
ah.
ne derinlikte yaşayacaksın.
Ah, hayal edelim şimdi o müzisyen, sen yazarsın, hı-hı, dönemin ruhu, 2000'den 2008'e gelinceye kadar sizin fırtınalı bir ilişkiniz süre geldi.
Evet.
Sen onun grupisiydin, hayranıydın.
Doğru.
Sürekli peşindeydin.
Doğru.
Sonra ne oldu da o 9 yıl geçince evlenmeye karar verdiniz?
Vallahi bilmiyorum, herhalde zamanının geldiğini düşündük. Yani artık hani çünkü ilişkimiz o boyuta gelmişti. Birbirimizi çok yakinen tanımış ve hani birlikte bir hayatı sürdürebileceğimizi düşünmüştük. Bir de tabii kadınların da, yani erkeklerde de var o ama daha çok kadınlarda ister istemez bir yaş itibariyle hani çocuk sahibi olacaksam artık
olayım
zamanıdır daha geç olmadan diye. Yani biraz o tip dürtüler de vardı herhalde eşimde. Ben de istiyordum çocuk sahibi olmak. Dolayısıyla hani aslında çocuk sahibi olmak için evlendik de diyebiliriz. Yani hani evlenmeden de yapanlar var bunu ama yani biz formal olmasını tercih ettik. Çünkü ailelere bunu açıklamak çok
yani şey bir değil. De onlarla uğraşmayalım.
Yani evet.
Yaptık aynen. Evlendiniz mi? Evlendiniz. Evet. Alın sizi.
Yani birlikte evlilik yaşadığımızı zaman biliyorlardı zaten. Dolayısıyla hani bizim kuşağın biraz da öyle bir şeyi var. Yani ya da bizim yetiştiriliş tarzımızın diyeyim yani.
Ah hayatım. 2009'un sonunda oğlunuz oldu. Dünyaya
evet,
gözlerini
evet,
açtı.
Evet.
Çocuk doğduktan sonra neler yaşadınız hayatım o sürede?
Vallahi yani tabii benim orada bir takım handikaplarım var. Ben çünkü çocuk Amerika'da doğdu ve ben doğumunda bulunamadım falan, öyle bir
İki ay sonra
ezikliyim.
Sen
evet,
gelebildin.
Onlar geldiler.
Onlar geldiler.
Geldiler evet. Yani Amerika'da doğmasının onun geleceği için daha iyi olacağını düşündük o zaman. Öyle bir şansımız da vardı, ailesi orada olduğu için eşimin. Yani iki aylık bir işte görüntülü görüşme, fotoğraflar vesaire şey, ama tabii ki ilk kucağına aldığın andaki duygu başka bir şey. Yani keşke gitseydim de orada onunla tanık olsaydım diyorsun. Ama işte dediğim gibi şartlar insanı bir şekilde nasıl diyeyim tercih etmediği ya da etmek istemediği şeylere de zorlayabiliyor. Yani işte hayatı biraz olduğu gibi kabul etmek gerekiyor o anlamda. O süreçten sonra yani aslında çok keyifli bir yaşantımız olmaya başladı. Çünkü hani çocukla ilgileniyor olmak eğlenceli bir şey. Daha çok eşimin zamanını alıyor olsa da eve geldiğinde işte evin içinde emekleyen ya da işte ne bileyim gece uyutmaya çalıştığın, işte ninni söylediğin, yani ne bileyim yani çok zevkli ve hani enerji veren bir şey yani çocuk sahibi olmak. Tabii öğrenmen gereken şeyler var, yok işte mamasıydı efendime söyleyeyim, beslenme saatiydi, işte altını değiştirmeydi, banyo yapmasıydı, şuydu buydu. Öyle yani biraz süreç içinde öğreniyorsun tabii, yapa yapa yani, yoksa teorik olarak bir sürü bir şeyi biliyor olman hiçbir şey değiştirmiyor. Aynen.
Ve 2,5 yıl hı-hı, geçti.
Hı-hı.
İşte bahsettiğin o farklılıkları adına, hı-hı, hani seslenildiğinde tepki vermemesi, aynen, gibi göz teması kurmaması gibi.
Hı-hı. Diğer çocuklarla bir iletişimi olmaması falan gibi şeyler, evet.
Aynen hayatım. Ve tanı konduktan sonra hayatınız nasıl değişti? Çünkü bu hayat değiştirici, evlilik dönüştürücü
öyle,
bir önemli gelişme hayatınızda.
Öyle yani, o demin dediğin gibi başta boşanmalara bile sebep, tabii, olabilen bir durum oluyor. Bizimki açıkçası, biz tabii yani kim var, bu işin uzmanı kim, nasıl danışırız, ne yapabiliriz falan diye araştırmalara başladık. Sonra bir takım doktorlarla görüştük. Hatta işte oraya Amerika'da mı olsa, burada mı kalmalıyız, nerede daha iyi diye. Tabii ki herkes doğal olarak Amerika'nın bunun için en, yani çünkü orada yapılan çalışmalar 60 yıla falan dayanıyor. Daha Türkiye'de biz bunu öğrendiğimizde 10 yıllık falan bir geçmişi vardı diyeyim. Yani rakamlar çok şey değil ama net olmamakla beraber, yani bildiğim kadarıyla öyle çok büyük bir geçmişi yok Türkiye'de. Dolayısıyla yani sosyal anlamda da Amerika kadar güçlü bir ülke olmadığımız için oradaki imkanlar daha cazip. Dolayısıyla biz bunu araştırırken bunları keşfedip bir şekilde bir yolunu bulup oraya nasıl gideceğimize baktık. Şans eseri de böyle bir fırsat çıkınca karşımıza, bir şansımızı deneyelim dedik. Oğlan şey herhalde bir 4-5 yaşında falandı. Ondan sonra burada bir takım eğitimler almaya başlamıştı. Ama dediğim gibi devletin sınırlı imkanları, bizim sınırlı bütçemiz derken çok istediğimiz yoğunlukta bir şey, terapiler vesaire eğitimler alamıyorduk. Dolayısıyla oraya gittik. Orada o sürecin içine girdik. Tabii dediğim gibi yani onların orada verdiği aylık 40 saatlik özel eğitim.
Burada 8-12
saat arası
demiştin.
Aynen.
Ve ben de çok şaşırmıştım, üzülmüştüm.
Evet,
yani
bununla ilgili vakıfların, Tohum Otizm Meclisi'nin vesaire, Türkiye Otizm Meclisi'nin falan çok ciddi talepleri vesaire var otizm eylem planı doğrultusunda. Ama bunlar işte sürekli yönetimler vesaire değiştiği için bir türlü hayatta geçemeyen, geçmesi için de belki de ülkedeki ekonominin aslında düzelmesi gerekir ki bu insanlara bu eğitimleri verebilsinlerdi. Ama işte maalesef olmuyor. Dolayısıyla Amerika bizim için iyiydi, iyi bir deneyimdi yani.
Peki hayatım, özel eğitim nedir? Yani şimdi...
Özel eğitim yani farklı şeyleri var işte, yani duyu bütünlemeden tut da ABA denilen iletişim kurmaya yönelik yapılan çalışmalar, işte ödül ceza sistemleri vesaire gibi daha çok ödüllendirmeye yönelik, hani bir şey yapmasını istiyorsun ve yaptığı zaman ödül veriyorsun gibi. Ondan sonra bir takım çalışma sistemleri var. Dersler yapılıyor, işte konuşma terapisi gibi, ondan sonra işte motor becerilerini geliştirmek üzerine bir takım terapiler. Daha çok bunlar birebir yapılan ya da işte grup terapileri de var. Bazen o çocuğun durumuna göre müsaitse alabildiği, yine kendisi gibi otizmli çocuklarla bir arada olup böyle farklı tipte eğitimler var. Yani Amerika'da mesela işte eve geliyordu bir eğitmen. Evdeki ortamında ona eğitim vermeye çalışıyordu. Saat, 3 saat gününe göre değişen bir takım eğitimler alabiliyorduk orada. Öyle söyleyeyim.
Bir taraftan da çok önemli bir husus var. Ona eşlik eden bir abla var.
Evet.
Hayalet abla mı diyorduk?
Gölge abla.
Gölge evet. abla. Evet. Hayalet evet. yaptık evet. kadınları. Ve bu ablanın
Jasper
evet. abla. Ah ya. Ve bu abla hani yolda donunu indirmemesi, işte trafikte arabaların
önüne
atlamaması gibi yani, çok temel ve hayati konularla ilgili sürekli yanında.
Evet.
O yüzden
yani
gölge.
Okul sürecinde, yani okula girdiği andan itibaren çıkana kadarki süreçte. Çünkü bizimkinin raporunda kaynaştırma eğitimi almasına dair bir şey var burada. Mesela Amerika'nın handikapı da oydu mesela bizim gittiğimiz
buradan,
eyalette.
Oradan ne zaman buraya dönmüştünüz?
2016.
Hı-hı.
2016. Yani bir iki yıl gibi ben oradaydım. Bir yıl ben ayrı geçirdim. Bir yıl ben gelmek durumunda kaldım işsiz kaldığım için. Burada çalışmaya devam ettim. O yaklaşık bir de bir yıl öncesi var desem bir 4 yıl falan oradaki sürecin içindeydi.
Hı hı.
Ondan sonra buraya geldikten sonra aldığımız rapor doğrultusunda da Gölge ablayla birlikte derslere girebiliyor.
Raporu nereden aldınız? Adı ne hayatım?
RAM'dan aldık. Rehabilitasyon Araştırma Merkezi.
RAM önemli değil mi otizmli
önemli,
çocuklar
önemli.
için?
Önce
bu
heyet
noktada.
Raporu alıyorsun. 2 yılda bir yenileniyor da. O da ayrı bir sıkıntı gerçi. O süreçte çok, nasıl diyeyim, yorucu oluyor. Çünkü aynı gün içinde 10 tane doktor gezmen gerekiyor devlet hastanesinde. Hani bir doktoru bulamazken 10 doktoru 2-3 saat içinde nasıl bulduğumuzu biz aklı karayı seçerek deneyimliyoruz yani. Ondan sonra ne diyordum?
Değil mi? Daldık böyle.
Daldım. Konudan konuya gidiyor.
Yani yolda donunu indirmemesi, yani trafiğe atlamaması.
Yani donunu indirir,
gibi. Yani gölge abla sürekli yanında olacak.
Yanında, sınıfta özellikle. Sınıfta özellikle. Çünkü yani o da çok normal. Çocuk, yani onun dışındaki çocuklar derse konsantre olurken o konsantrasyonu kimsenin bozmaması lazım normal şartlar altında. Yani hiçbir çocuk kalkıp değişik bir hareket yapmıyor ders anlatılırken, ya da yapıyorsa öğretmen uyarıyor ve oturuyor yerine yani. Ama bizimkinde öyle bir şey olmadığı için onu kontrol edecek, onun derse konsantrasyonunu sağlayacak, anlamadığı yerde anlatmaya çalışacak. Ders çıkışında belki o dersi tekrar edip bir daha onu ona hatırlatacak falan. İşte yemek yerken yanında olacak. İşte hani onun gelişimine o anlamda okulla paralel bir yardımcı olmak diyeyim. Yani yardımcı abla da diyebiliriz yani. Gölge gibi peşinden dolaşıp işte okul kapısı açık, o okuldan çıkıp sokağa çıkmamasına.
Ve çok tehlikeli çünkü.
Tabii
çıkar.
Yani çıkabilir.
Duru yok hani. Yani nasıl
yani ne yaptığını çok bilmiyor oluyor. Yani onun sonuçlarının ne olacağını kestiremiyor. Yani bunu da yaşamasını kimse istemez zaten. Yani hiçbir ebeveyn istemez böyle bir şeyi.
Ve kaynaştırma öğrencisi kavramı da burada çok önemli.
Evet.
Mesela geçenlerde hani gündelik hayatımda hiç televizyon yok. Ama son zamanlarda sana da bahsetmiştim ya. Üç kediyle bir evdeyim ve televizyon var. Dedim şu televizyonda neler dönüyor son zamanlarda bir bakayım. Dönence diye bir diziye denk geldim. Onun da galiba ilk bölümü müymüş neymiş. Orada lisede okuyan genç bir kız var. Otizmli bir karakter, yan karakter. Ve onun okulda yaşadığı, kaynaştırma öğrencisi olarak okulda ilk yaşadığı günü anlatıyor.
Yanında i̇şte. Gölge abla var mı onun?
Yok.
Yok.
Yok. Yani annesi babası bırakıyorlar, kaygılılar biraz, sonra gidiyorlar. Ve çocuk için cehennem gibi bir gün yaşıyor. Travmalarla dolu. İşte kulaklığı var mesela. Zil çalacakken mutlaka kulaklığını takması gerekiyor. Çünkü zilin çalması anında kulaklığı yoksa çıldıracak kadar bir histeri nöbetine kapılıyor. Ya da dikkatimi çeken bir diğer şey de şuydu. Ne yazık ki çocuklar, liseliler vesaire akran zorbalığı çok serttir.
Evet.
Bir de öyle hani farklı durumu olan bir öğrenci için hani ona kol kanat geren arkadaşları da var, yardımcı olmaya çalışan, ama hani frik gibi, ucube gibi davranan bir öğrenci güruhu da var. Veliler bile hani üstüne gelebiliyorlar çocuğun.
Evet. Yani bizim de öyle şeyler yaşadık başlangıçta.
Siz neler yaşadınız? Çünkü senin yani, evladın da kaynaştırma öğrencisi.
Evet, biz daha çok ilkokul öncesi eğitimde, anaokulu eğitiminde böyle bir, çünkü Amerika'dan geldik, hem Türkçe hem İngilizce eğitim nerede alabilir derken işte yarı yarıya olan bir yer bulduk. Şimdi ismini vermeyeyim. Başlangıçta iyi de gidiyordu. Gölge abla da kabul etmişlerdi. Zaten genelde kabul etmiyorlar. Ondan sonra edenini bulduk. Şans eseri diyeyim. Ama orada da belli bir süreden sonra mesela bir veli çıkıp iki kızı mı vardı neydi bir şey aynı sınıfta, ondan sonra işte benim çocuklarımın sınıfında niye böyle bir tanımadığım bir gölge abla, neyse bir başka bir kadın var, kız var falan, işte ben çocuklarımı okuldan alacağım eğer böyle olacaksa falan diye. Yani okul sonra kendisine durumu lisanı münasiple izah edip bütün velileri toplayarak, bakın bu böyle bir şey falan. Çünkü yani sonuçta hayatta karşılaşılabilecek prototipler artık otizm. Yani 60 çocuktan 50 çocuktan birinde görülebilen şeyler. Bu çocukların da normal, tırnak içinde normal çocukların, en azından yani dünyada böyle şeyler olduğu, bu insanların da insan olduğu, onları da insanca, çocukların çocuk olduğu, onları da hakları doğrultusunda insanca davranılması, yani ucube dediğin gibi değil de norm, yani insan, o da sonuçta Yani onlardan
özel bir durumu
özel
var.
Bir durumu var.
Değiştirilemez.
Yani, aynen. Yani bunu yani buna tanık olup bunu biliyor olmaları onların yaklaşımını da zaman içinde yumuşatacak ve daha hani adil bir şekilde davranmalarına neden olacaktır diye düşünüyorum yani.
Ve tam da işte seninle sohbet
İşte
ederken demiştin ya hayatım. Yani oğlunla ilişkin nasıl? Hani sorun yaşıyor musunuz vesaire? Sen hani oğlumla çok güzelim baba oğul.
Evet,
hani
evet.
Muhteşemiz ama insanların bakışları, insanların sözleri,
evet,
tavırları
evet.
Rahatsız
Yani
ediyor.
Toplum doğru işte bu podcast'i de yapıyor olmamın sebebi o. Yani normalde başka konularda da podcast yapardım ama hiçbir zaman tercih etmedim onu. Ama burada toplumu biraz o anlamda bilinçlendirebilsek 3-5 kişiye bile dokunup da yani otizm bir hastalık değil. Böyle hani veba gibi dokunduğun zaman sana bulaşacak ya da aynı sınıfta bulunup aynı havayı soluyan çocuklar bundan etkilenecek gibi bir dünya yok. Tam tersi onların da bununla tanışıp ne olduğunu iyi anlayıp belki uzun vadede onlara da katkısı olabilecek bir durumun ortaya çıkması adına. İşte mesela demin bahsettiğim bu dönence dizisi bağlamında da tamam bir takım prototipler var, prototip davranışlar var. Demin anlattın işte kulağı tıkamak, seslere çok duyarlı oluyor olması. Çünkü hani bizim duymadığımız bir sürü şeyi duyuyor falan ya da daha yoğun bir şekilde, yüksek bir şekilde duyuyor. Ama onun dışında mesela şeyi bilmiyorum tabii şimdi seyretmek lazım ama yani o tip durumda olan birinin normalde lisede olsa, ortaokulda olsa, üniversitede olsa yanında bir ablanın, abinin neyse bulunuyor olması, onu gözetebiliyor olması. Çünkü işte bu şeylere karşı da hani öğrenciler ne kadar hani onu sevenler, onu korumaya çalışsa da sonuçta arkalarını dönüp gidebilirler.
Tabii.
Başka işleri olur. Sürekli onu koruyacak halleri yok. Onların da dersi var, ihtiyaçları var vesaire. Dolayısıyla yalnız bırakılmaması gereken insanlar çoğunlukla. Hani çok hafifleri belki yalnız bırakabilirsin falan ama ağır durumdaysa yani de orta durumdaysa neyse yalnız bırakmamak gerekiyor. Ve hep bir gözetim altında olması gerekiyor yani.
Hı hı. Ah hayatım, insanlar işte. Mesela senin verdiğin bir örnek bayağı bir içimi acıtmıştı. O da şu. İşte
havaalanındasınız.
Aynen, havaalanındasınız ve adına seslenildiğinde tepki vermediği için
evet.
Tamamen kaybolmaması adına.
Evet.
Onu tasmavari belinden
yani
mi bir şey?
Yani sırtından yani yani vücudunu şey yapan, kaplayan tasma değil de yani işte bir ip vesaire arkasından bağlayıp hani çok fazla da uzaklaşmasın. Daha yeni yeni yürümeyi öğreniyordu falan. Ondan sonra öyle bir aparat takmıştık. Ondan sonra bir kadın böyle işte ne o köpek gibi bağlamışsınız bilmem ne falan fıstık gibi laflar etti. Ben de kadına siz dedim onun durumunu biliyor musunuz? Yani bizim ne yaşadığımızı biliyor musunuz ki böyle bir şey söylüyorsunuz falan. Aa işte çok kusura bakmayın falan. Yani bu yani insanların özellikle Türkiye'de birbirlerine böyle her şeyi biliyormuş gibi bakıyor olmaları. Yani öyle bir tepelerinde yargıç gibi.
Herkes
hemen,
yargı dağıtıyor birbirine.
Yargı dağıtıyor gibi bir durum. Hakikaten yani yurt dışında böyle bir şeyle karşılaştığımızda mesela bir kaydıraktan iniyordu bizimki. Başka bir çocuk daha var. Annesi de orada falan. Annesi fark etti. Durumunda ne olduğunu da anladı. Mesela kendi çocuğuna kızdı. Ya dedi senin yolun değil orası. O, onun yolu. Bırak o geçsin. Bilmem ne. Çünkü o çocuk yukarı çıkmaya çalışıyordu. Bizimki de aşağı iniyor falan. Yani dediğim gibi insanların bakış açıları çok yaralayıcı olabiliyor yani özellikle bu ülkede.
Ah ah, bu ülkede insan insanın kurduğu çok rahat olabiliyor. Hani kadın kadının kurdu diyorlar ya. Ah, insan insanın kurdu.
Evet yani.
Yani çünkü şunu gözlemliyorum yani çocukluğumdan beri başlarda hayrete düşüyordum da şimdi hiç şaşırmıyorum, üzülüyorum. Artık üzülmeyi de bıraktım. Bir ara kızıyordum, kızmayı da bıraktım diyeceğim yani. Şu... Yani sürekli bir haset durumu, Hani ben iyi değilsem kimse iyi olmasın. Ya da ne bileyim ben her şeyi bilirim. Ahkam kesmek benim hakkım.
Evet.
Dünyanın merkezi benim.
Aynen.
Bu dünya benden sorulur.
Aynen.
Falan aynen. Yani. Bir de şu var. Kimse kimsenin halinden anlamıyor. Ta ki canı acıyıncaya kadar.
Evet, başına gelinceye kadar falan. Yani.
Ne kadar üzücü, ne evet. kadar gereksiz. Yani evet. İlla başına gelmesi mi gerekiyor yani?
Yani evet, maalesef.
Ah,
maalesef.
Ah ah yani. Üçlemelerle yaşıyorum yani. Neden acaba? O yorlar yani, teyteyler.
Bu kadar bencil bir toplum değildik biz eskiden. Yani öyle söyleyeyim.
Ah baby. Ah sevgili Simbat. Bir evet. de şimdi işin evlilik boyutu var.
Evet.
Yani belirttiğimiz üzere çoğu çift ayrılıyor.
Evet.
Şimdi seninle yani, konuşurken.
Evet, böyle bir istatistik yok ama gördüğüm
yani çoğu
kadarıyla.
Çoğu ayrılıyor.
Evet,
benim
evet.
de gördüğüm yani kadarıyla.
Yani illa otizmli olması gerekmiyor tabii bu arada.
Evlilikler artık yani, İskambil kağıdı gibi zaten.
Yani.
İskambil'den evler gibi.
Evet. Aslında bizim durumda tam tersi, birbirine bağlaması daha da hani harç olması gerekirken. Oluyor olması. Ama bu şey de demek değil. Yani ilişki çok yıpranmışsa ve çocuğa çok zarar verecek noktaya gelmişse sürekli evin içinde kavgalar, dövüşler, o bile hani şey değil ama sağlıklı değil ama yani o durumda mesela bunu daha sağlıklı hale getirmek için baba kendi hayatını yaşamak üzere bir yol çizerken çocukla temasını kesmediği sürece, yani yine o babalık işlevini yerine getirdiği sürece bence çok yadırganacak bir şey değil. Ama yani biz tabii mümkün mertebe onu biraz harcımız olarak düşünüp yolumuza devam
daha
etmeye çalışıyoruz.
Daha sizi kuvvetlendirdi. Yani, bağ var. Evet, güçlü
evet,
bir bağ var çünkü
evet,
aranızda.
Evet, evet, evet.
Peki hayatım, bu süreçte yaşadığınız en zor anlar, durumlar nedir diye sorduğumda 6-7 yaşına kadar üçünüz eşinin isteğiyle birlikte hani yattığınızı, uyuduğunuzu
evet,
söylemiştin.
Evet.
Ve düşününce bu zor bir şey, hani bir evlilikti.
Evet.
Hani.
Evet.
Sonrasında da artık 7 yaşında sanırım.
Yok.
Konuşma mı yaptınız? Bir tercih yapılması gerek
yok,
dedin.
Bu, yok.
Notlara bakıyorum.
Yok yok. Hani,
nasıl oldu?
O şöyle ergenlik dönemi ortaya çıktığından itibaren biz hani zaten eskiden beri düşünüyorduk da bir türlü şey yapamadık. Nasıl diyeyim, hayata geçiremedik ondan sonra, ama ergenlik artık bizim için son şeydi. O noktadan sonra artık onun ayrı yatması, daha hani kendine ait bir oda ve kendine ait bir dünyanın içinde var olması gerektiğini, ki işte bir takım ihtiyaçlar da söz konusu olduğu için ergenlikte, onları da daha kendi başına daha intimit bir şekilde yaşaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Zaten o süreç şu an devam ettiğimiz bir süreç yani. Hani...
Ya tam da çünkü 14 yaşında sağlıklı, hani bedenen hiçbir sıkıntısı olmayan bir
evet. Evet.
Genç erkek.
Evet.
Ergen.
Evet.
Ve hatta seninle şey konuşmuştuk ya, hani nasıl o durumlar. Sen de şey demiştin, Pippin'le oynayacaksan odaya git.
Aynen. Aynen.
Oğlunun cinsel geleceği hakkında ne düşünüyorsun Simbat? Çünkü sonuçta yani bu çocuğun ihtiyaçları olacak, hoşlandığı hani durumlar olacak vesaire.
Yani bilmiyorum, biraz o tabii bizim şeyde hep böyle bir deneme yanılma ya da hani süreç, yani akış seni nereye götürüyorsa biraz öyle olacak diye düşünüyorum. Ama zaman içinde bakacağız yani, ben illaki onun, yani benim bir planım olması değil, onun nasıl birine evrileceğiyle ilgili biraz şekillenecek gibi geliyor bana. Yani ama hani bakacağız yani, okulda nasıl ilişkileri olacak zaman içinde. Şimdi tabii ortaokulda, lise döneminde nasıl bir yere evrilecek, liseye gönderebilecek miyiz? Liseye gönderirsek nasıl bir lise olacak bu falan. Bunların hepsi şu an sorgulandığımız şeyler, öyle söyleyeyim. Yani belki bu şehirde olmayacağız, başka bir yerde yaşıyor olacağız. Daha köy hayatı ya da daha farklı bir yerde bir hayat ona belki daha iyi gelecek. Başka bir arkadaşlıklar içinde olacak. Belki bir kız ona aşık olacak. Bilmiyorum ki. Yani bilmediğimiz bir şey üzerine plan yapmak da bana çok...
Yani plan yapmak yani... değil de hani genellikle toplumun algısı var ya, işte otizmli bireyler sanki hani cinsellikten muaflarmış gibi bir algı.
Yani askerlikten var. Muaflar da yani cinsellikten muaf değiller.
O yüzden hani sordum biraz da, çünkü tam da işte büyüme çağında genç, sağlıklı bir delikanlı aslında. Hani otizmi saymazsak.
Evet. Yani dolayısıyla demin dediğim gibi biraz onun kuracağı ilişkiler, çevresindeki hayatın nasıl gelişeceği biraz bize yol gösterecek o anlamda. Ama ben de mümkün olduğu kadar onu oraya doğru yönlendirmek için hani ne yapılabiliyorsa, biraz da tabii burada uzmanlardan da destek almamız gerekecek. Ne yapmak gerektiğine, nasıl yaklaşmak gerektiğine dair. Daha bir yolun başındayız yani bunları konuşmak için diye düşünüyorum.
Değil mi? Macera devam ediyor.
Ediyor aynen.
Peki şu anda oğlunun bir günü nasıl geçiyor?
Yani hafta içi zaten okula gidiyor. Sabah kalkıyor. İşte kahvaltıyı beraber hazırlamaya çalışıyoruz zaman zaman. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor falan. Ondan sonra sırt çantasını yüklüyoruz. Kendisi hiç taşımak istemiyor ama biraz işte zorlamak gerekiyor çocukları. İşte eşim okula götürüyor, o araba kullanmayı bilen insan olarak. Ondan sonra işte Gölge ablaya teslim ediyor. Gölge abla 3'e kadar falan, 3-4 civarı sabahtan itibaren 6-7 saat okulda onunla non-stop ilgileniyor. İşte yemeğiydi, dersleriydi falan. Sonra eve geliyor. Böyle bir ara veriyor. İşte free play ya da işte free time diyoruz. Belki bir televizyon biraz seyrediyor falan. Sonra yine annesi sağ olsun ödevlerini yapmasına, yapabildiklerini yapmasına, yapamadıklarını kendi yapıyor. Ya da ben yapmaya çalışıyorum akşam geldiğimde. Ondan sonra ona anlatmaya çalışıyoruz ama zor tabii yani. Özellikle hani ilkokul 1'de 2'deki gibi dersler olmadığı için biraz zorlanıyoruz ona anlatma konusunda. Ödevlerini yapıyoruz. İşte akşam yemeği vesaire. Ben zaten biraz geç geliyorum. Yani geç dediğim 8-8.30 civarı ancak evde olabiliyorum. Vakit olur da enerjimiz olursa, ki oldurmaya çalışıyorum. Böyle bir bahçeye inip yarım saat biraz top oynuyoruz. Biraz spor yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Hafta sonları şanslıyız ki işte binanın havuzu var. Orada bir yüzdürmeye çalışıyoruz. Yüzmeyi biliyor. Ama zorlamak gerekiyor yani. Hep
en
böyle
çok
bir...
ne mutlu ediyor mesela onu? Ne yapmak onu çok mutlu ediyor?
Müzik dinlemek. Şeyle ne denir, keyboard çalıyor, piyano çalıyor, onunla kendi kendine bir takım şarkılar söylemek ya da çalmak hoşuna gidiyor. Yani kolay ulaştığı için mesela televizyon seyretmek de hoşuna gidiyor. Onu işte kısıtlıyoruz tabii doğal olarak. Günde 2 saat maksimum, bazen taşıyor ama ondan sonra eskiden olan bir alışkanlık olduğu için onları kırmak biraz zor oluyor. Yazın biraz daha serbest bırakıyoruz o anlamda. Ama kışın şimdi okul zamanı, özellikle sabahları hiç seyrettirmeyip işte akşam biraz ödevlerini yaptıktan sonra ödül gibi televizyonu veriyoruz ki o da biraz motive olsun o anlamda yani. Sonra da işte banyoydu, diş fırçalamaydı, şuydu buydu, genel rutinlerini yapıp yatırmaya çalışıyoruz. Uyursa uyuyor, uyumazsa uyumuyor. Bazen işte pipisiyle meşgul olmak istiyor falan. Yani
her sağlıklı 14 bireyin, yaşında genç gibi.
Aynen işte o çerçeve içinde tutmaya çalışıyoruz.
Peki şey de merak ettim. Böyle evladım pipinle oynayacaksan odaya git dediğinizde nasıl tepki veriyor? Nasıl bir bakışı var size? Algılayabiliyor
yok,
mu?
Yok, algılıyor. Yani şu anda artık nereye gidebilirim diye soruyor zaten. Yani çünkü odasında bazen ben çalışıyor oluyorum. Ondan
baba
sonra
yani odaya git dedin de şimdi.
Hayır yani bazen geliyor işte, nerede oynadım, tamam diyorum, ben çıkıyorum sen gel falan diyorum. Yani çok da büyük bir evimiz yok yani, odalarca yaşamıyoruz. Ondan sonra dolayısıyla o alıştı artık biraz onun şeyine. Kendi buluyor nerede ne yapmak istiyorsa falan. Biraz da onu şey yapmaya, yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz onu çok bilemiyorum ama bu dediğim gibi yani tek bir doğrusu olan bir şey değil bu. Deneme yanılma yöntemiyle bulmaya çalışıyoruz.
Bir de yani beni şaşırtan bilgilerden bir tanesine bakıyorum şu anda notlarımda. Otizmdeki farklılık sadece zihinsel değil, çocuğun fizyolojik gelişiminde de farklılık yaratabilir. Mesela peniste çift delik demiştin.
Evet.
Bu nasıl oldu, nasıl fark ettiniz diye sormuştum.
Valla ilk doğumunda fark edildi zaten bu. Sünnet olduktan sonra fark edildi. Çünkü o zaman hani altını değiştirdiğin için vesaire bazı şeyleri görebiliyorsun. Sonra da işte en son orada bir ameliyat oldu. Hipospadias diye bir şey. Bunun bilimsel adı. Ondan sonra o zaman bir ameliyat olmuştu. Şimdi tabii pipi büyüyüp de hani herhalde oradan diye tahmin ediyorum bir gerilme söz konusu olunca orada tekrardan açıldı. Şimdi bir ameliyat da olacak. Yani bunu bize şey diye açıklamıştı bir doktor. Yani genlerdeki bir farklı kaynama farklı vücudun farklı yerlerinde fizyolojik ya da psikolojik başka farklı kaynamalara da neden olabilir diye. Çünkü tek yerde olmuyor genelde bu. Ondan sonra dolayısıyla bizde de öyle bir şey oluştu. Her çocukta olur diye de bir şey onu bilmiyorum yani bütün otizmli çocukların ne yaşadığını bilmediğim gibi.
Ama bilemem böyle yani. Olasılıklar da söz konusu.
Var, evet.
Örnekleri var.
Evet, evet.
Peki hayatım yavaş yavaş sonlara yaklaşırken
ne çabuk
değil mi? Evet. Ne çabuk geçiyor. Evet. Şu gluten meselesine de kısaca değinelim. Hani sıfır gluten hayat boyu pek sürdürülebilir olmayan ya da çok zorlayabilecek. Çünkü her şeyde hemen hemen gluten mevcut.
Yani o ama bir tek...
6 ay siz de denediniz.
Denedik,
ne oldu?
Denedik. Ama yani bunun sürdürülebilir bir yani çünkü bir bu ciddi bir maliyet gerektiriyor. İki... Efor gerektiriyor çünkü ekmeğinden bilmem nesine her şeyi neredeyse senin kendi evde yapman gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani evdeki hiçbir şeye glutenli hiçbir şeyin değmemesi falan kadar aslında spesifik olması gereken bir şey. Yani yalap şap yapabilirsin yani bir öyle bir öyle onun da bir anlamı yok. Biz hakikaten eşim sağ olsun 6 ay denedik. Faydasını da gördük ama sürdürülebilir bir şey değil dediğim gibi. Yani hakikaten ben hani evimde aşçım olsa.
Belki sürdürebilenler ne vardır.
Aşçım olsa, param olsa, bilmem ne olsa falan imkanlarım olsa. Hani bunu tembihlerim ya da dışarıdan söylenebiliyorsa mesela o kadar paran olacak ki işte. Her şeyi dışarıdan glutensiz aldır getir ye. Yani böyle bir paran yoksa böyle bir çabanın içine yani girmek de çok o zaman çocuğu
mantıklı
da dışarıda
değil ve
hiçbir şey
yani.
Neredeyse hiçbir şey yediremeyeceksin. Hep aynı yerlere gidip aynı şeyleri yemek zorunda kalacak. Bu ev yani bizim derdimiz zaten evden çıkarabilmek. Yani bir vesileyle evden çıkıp işte dışarıdaki hayatı da görsün orada da bir takım farklı deneyimler elde etsin falan diye. Dolayısıyla çok dediğim gibi yürütebildiğimiz bir şey olmadı. Halbuki gluten normalde biliyorsun sadece otizmli insanlar için değil hepimiz için zararlı bir madde. Bunu tüketmemek gerekiyor. Hani bunu deneyen yapan insanlar da var veganlar vesaire bir sürü şey de var. Boyutu da var onun. Ama hakikaten maliyetli bir iş yani. Onu kaldırabilecek gücümüz yok maalesef.
Ah hayat. Vallahi işte Fransız kadın bir doktor kendi çocuğu da otizmliymiş. İlk önce kendi çocuğunda sanırım bunu denemiş. Adını araştırdım da hani bulamadım
GAPS,
unuttum.
GAPS diyeti diye bir şey o evet.
Ve 10 bin otizmli çocukta mı deney yapmış bir şeyler olmuş ve sonuç çok olumlu. Ama dediğin gibi işte bizim ülkemizde sürdürülebilirliği ne kadar mümkün falan
o,
filan.
Yani evet onu da merak ettim ben sen söyleyince yani 10 bin hangi 10 bin çocuk ve bugün hala o diyete devam edebiliyorlar mı? Yani sonuçta otizmde mesela ilaçla da bir takım tedaviler öneren insanlar var özellikle hiperaktivitesini şey yapmak. Ama o ilaçları verdiğin zaman da çocuk bitkisel hayat gibi bir hayata doğru gidiyor ki çoğu insan bunu ilacı bırak çıkıyor ondan sonra. O zaman da daha da kötü bir şeyden yeniden başlamak zorunda kalabiliyor falan. Yani bize de ilaç tavsiye edenler oldu ama biz ilaçla, yani her ilacın iyi yanları olduğu gibi kötü yanları olduğunu da biliyoruz. Yani.
Aynen öyle. Ah, Simbat.
Kara Şimşek. Evet.
Tey. Bütün konuklarıma sorduğum o son sorumu sorayım mı sana?
Buyurun.
Otizmli çocuğun babası olarak hayatta kalmak isteyenlere ne tavsiye edersin?
Yani babası olarak kalsınlar.
Babası
bir kere.
Olarak.
Yani hayatında babası olarak kalsınlar. Onlara sevgilerini hiçbir zaman eksik etmesinler. Ne olursa olsun. Çünkü o yani babalar, anneler kadar o çocuğun hayata gelmesinin vesilesi. Her ne kadar anne kadar karınlarında 9 ay taşımıyor olsalar da sonuçta sorumlulukun %50'sini bence taşıyorlar. Dolayısıyla o çocuğa mümkün mertebe ilgi, şefkat, ekstradan bir şey göster. Bozan, yani mecbur kalıyorlarsa ilişkilerini bozmaya, yani zarar verdiğini düşünüyorlarsa bile yani onu hakikaten, o rutinlerini çok seven canlılar, çünkü hani normal çocukların dışındaki çocuklar diyeyim, yani otizmliler rutin de seviyorlar. Yani o rutinin ne alıştırmak, işte babasını haftada bir ya da her hafta sonu görecekse sadece onu ihmal etmesinler. O rutinleri ne çıkırmasınlar diyeyim. Yani öyle bir rutinle başlasınlar ve devam etsinler. Sevgi, evet, dediğim gibi yani en önemli konu. Onun dışında da yani hakikaten ne oluyor hayatında, ne bitiyor, ilgilensinler. Eğer ayrı yaşayacaklarsa bile, yani her gün onunla bir şekilde iletişim. Şimdi artık modern bir çağda yaşadığımız için işte görüntülü görüşsün, telefonla konuşsun ve mümkün mertebe hayatın içine sokmaya çalışsınlar. Bu hem anne hem baba için söyleyeceğim bir şey. Yani işte beraber alışverişe gitsinler, para verdirsinler, alışveriş yaptırsınlar, domates seçtirsinler, neyse ne yapabiliyorlarsa, ya da işte bulaşığı makineye beraber doldursunlar ya da beraber boşaltmaya çalışsınlar. Yani hep böyle bir hayat pratiği edindirmeye çalışsınlar. Yani akademik yönü çok kuvvetli olmasa da en azından hayata dair bir takım şeyleri deneyimlemeleri ve bunu sürekli yapıyor olmaları onları hayata kazandıracak diyeyim. Yoksa yani bütün otizmli bireylerin, anne babalarının, onları sevenlerin özellikle sahip olduğu, hissettiği en büyük korku bizden sonra ne olacağı.
Tabii. Ki bunu genellikle hani normal kelimesini sevmiyorum ama normal hani çocuğu olan bireyler bile hani benden sonra ne olacak? Aman hani ben
bir baltaya
iyi olayım
sap
falan.
Olsun, öyle gideyim ne olsun ben falan. Yani işte mürüvvetini görmek falan, bunların hepsi bir şey. Yani biriyle ya evlendirdiğin zaman, bir anne baba çocuğunu evlendirdiği zaman biliyor ki hani o evlilik inşallah tabii hani sonsuza kadar sürer gibi düşünülüyor. Bir yastıkta kocamak vesaire. Yani işte kocasına ya da karısına emanet ederek içlerini rahat ettiriyorlar diyeyim. Onun altyapısını da hazırlıyorlar. İşte alabilen evini alıyor, işte döşüyor, ediyor bilmem ne. Ama yalnız yaşayanı da genelde hep evlendirmek isterler. Çünkü bizden sonra bu çocuk ne olacak?
Aynen.
Her
öyle.
Ebeveynin şeyi, bizimkinde ekstrası var. Aynen yani öyle. Olayın.
İşte o normal kelimesini de sevmiyoruz ya. Hani normal olmayan ne, normal ne, norm ne? Hani.
Evet yani
tıtkımız
ama.
Tıtkımız zaten o normlarla sıyrıldı ya bugüne kadar.
Doğru, ama işte bu otizmin nereden çıktığı da bilinmediği için, bu aşılardan mı çıkıyor, beslenmelerden mi çıkıyor, ebeveynlerin zamanında işte demin konuştuğumuz gibi yan bir takım akraba evliliklerinden mi çıkıyor, nereden çıktı belli değil. Ama var ve giderek bunun sayıları artıyor. Dolayısıyla zaman içinde yani iki çocuktan birine, beş çocuktan birine düştüğü zaman zaten o da normal olmaya başlayacak. Yani ne kadar çoğalırsa o kadar normalleşecek bu. Toplum içinde de normalleşecek. Normalleşmesi de lazım. Çünkü öbür türlü alması gereken desteği alamıyor. Yani bir de öyle bir boyutu var.
O zaman
var.
Yaşamasın yani.
Yani ne yapalım
yani? Ne yapacak
yani?
Bu çocuk?
Ne yapalım yani?
Topluma kazandıracaksın.
Aynen, yani Danimarka'da mesela bildiğim kadarıyla otizmli köyü diye bir köy var. Yani benim bizde var. De bir takım şeyler yapılıyor. Orada da işte belli bir takım rutinler içinde işte bir tanesi ne bileyim ben dikiş yapıyordur. Ona dikiş işi veriyorlar. O bütün gün onunla ilgileniyor ama yemeğiydi, işte özel ihtiyaçlarıydı, şuydu buydu. Mümkün mertebe kendi karşılayamadığı noktada bir takım yardımcılar vasıtasıyla karşılanan bir yer. Yani şimdi tabii Türkiye'de 250 bin civarı otizmliden bahsediliyor. Resmi rakamlar bu olmamakla beraber 250 bin çocuğu bir köye koyamazsın. Dolayısıyla toplumun içinde bunlara yer açabiliyor olmak lazım. Hani bazı bireysel mesela Down sendromlarının açtığı mesela bir abinin herhalde bildiğim kadarıyla bir kafesi var, sadece Down sendromlular çalışıyor vesaire gibi. Yani topluma nasıl kazandıracağımızı büyüdükçe, yani ağır vakalardan düşük vakalara kadar nasıl kazandırabileceğimize dair de kafa yormamız gerekiyor bence.
Kesinlikle. Ve senin bugün konuşurken demiştin ya, yavaş yavaş adına tepki vermeye başladı. Hadi.
Evet, süreç içinde öyle.
Bu ne
şimdi
kadar büyük bir gelişme, düşünsene aslında.
Tabii canım, yani başta böyle konduğu zaman ya bu çocuk
öyle
toplama
gelip öyle
çıkarma,
gitmiyor
toplama
yani.
Çıkarmada yapamayacak mı, bilmem ne mi, şu mu bu mu falan gibi şeyler düşünürken bakıyorsun zaman içinde eğitimle işte özel eğitimle vesaire bunlar oluyor. Yani bir şey yaptın, aa yapamadı bu, o zaman hiç yapamayacak gibi bakmamak lazım. Israr etmek, yani hatta bir adamın hikayesi vardı, yani çiçek çizdirmeye çalıştım dedi. Ben çizdim, çizmedi. 30 kere, 40 kere, 50 kere neyse denemiş. Sonunda çizdirebilmiş. Yani bu böyle bir şey. Yani demin söylediğin tabiri kullanmayayım ama
ben
azimle.
Ben kullanayım. Azimle sıçan taşı deler.
Yani evet, biraz öyle. Yani aynı yere atış yapa yapa sonunda onu başarıyorsun. O istikrarlı olmak lazım yani.
Aynen
biraz.
Öyle. Bırakmamak, hani sevgi, ilgi, şefkat.
Tabii. Yani.
Sonuçta mesela su bile atıyorum. Hani kimya kuralı, kaynamıyor. Ta ki bak 99'da, 98'de, 97'de kaynamıyor ama 100 derecede mutlaka kaynıyor.
Aynen.
Yani önemli olan doğru noktaya doğru şekilde vazgeçmeden devam etmek.
Doğru.
Uygulamak o basıncı, kuvveti, her neyse.
Doğru. Daha çok konuşacak şey var ama bitti
Simbacığım,
galiba.
Simbacığım, aynen, eklemek istediğin kısa bir şey var ise
dinleyicilerimize yani her şeyi biraz
gönder gelsin.
Etrafından dolandık diye
aynen
düşünüyorum. Yani
bir podcast
umarım,
süresi dahilinde.
Umarım biraz aydınlatabilmişimdir. Yani birilerinin kulağını bir kar suyu kaçırabilmişimdir. Yani yapılması gerekenler ve ihtiyaçlarla ilgili. ki yani şöyle söyleyeyim, hani biz maddi durumu çok kötü bir noktada değiliz ki, ulaşamıyoruz bir sürü şeye, istediğimiz şeyleri yaşatamıyoruz. Daha kötü durumda olan insanlar var. Görüyorum da işte özel eğitimde gittiğimizde vesaire. Yani en azından bana daha kötü durumda gibi geliyorlar. Bilmiyorum hayatlarını çok fazla ama hatta hiç bu tip imkanlara ulaşamayanlar da var. Dolayısıyla hani hepsinin ihtiyaçları doğrultusunda da bu ülkenin biraz bu anlamda da kendine, hani her anlamda evet ama bu anlamda özellikle bir çeki düzen vermesi ve bir istikrara kavuşması gerekiyor diye düşünüyorum.
Bilinçlenmek, alan yaratmak.
Yani şeyde yani konu uzar.
Yani
şeyle ilgili
uzar
farkındalık,
şu anda kısaca,
farkındalık yaratmak'ın ötesine geçmemiz gerekiyor
aynen
artık.
Öyle.
Yani tamam evet, farkındalık önemli ama
eylem,
yani,
hareket.
Evet. Asıl işte başta
lazım
söylediğim bu otizm eylem planının elden ele iletilen bir şey gibi değil. Artık var bu plan var.
Böyle bir
buna
durum
göre,
var.
Buna göre de artık
ne yapıyoruz?
Açın muslukları ya da neyse, para mı basacaksınız, ne yapacaksanız yapın da bu plan doğrultusunda bu çocuklara hak ettikleri sosyal imkanları sağlayın.
Dedik.
Dedik.
Dedin.
Dedim.
Ne güzel hayatım. Seni o zaman yavaş yavaş uğurluyorum ve izninle kapanışı yapıyorum.
Hey dediğim o zaman.
Ah sevgili dinleyenler. Bugün sevgili konuğum Simbat'la Podi Stüdyosu'nda Hayatta Kalma 202'nin 4. sezon 3. bölümü. Otizmli çocuğun babası olarak hayatta kalma bölümünü kaydettik. Biraz diğerlerinden ağır bir konu. Ama hakkında duralım, düşünelim. İlla bizim başımıza gelmesi ya da bir tanıdığımız olması gerekmiyor. Hani hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber yaşayacağız. Buna zorundayız. Farklılıklarımızla cinsel, dinsel, ırksal, fikirsel her türlü farklılıklarla yaşamak zorundayız. Seve seve değilse de seve seve yani yapın. Sevin.
Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında.
Değil mi? Özellikle evet. Cumhuriyetimizin güzelim 100. yılında. Ah ah ah. Kara Şimşek ve konu Simbat konuştular. İçkilerinizi tazelediniz mi? Evde, arabada, mutfakta, yatak odasında her nerede dinliyor ya da dinletiyorsanız Deri Ceket'i takip edin diye böyle iyice mix mix mix mix mix. Ve ciao. Hayatta Kalma 202.